Ayrım 22. Evreninki mi, Özal'ınki mi? Tarihle Yüzleşme. Erbil Tuşalp. Sayfa 232. 3000 mermi, bir çocuk. İnsan haksızlıklarını askeri dönemin vukuatı adliyesinden sayan Özal, devri iktidarında yapılanları Türk toplumunun doğasına bağlıyor, her fırsatta işkenceyi yatsıyor, yalanlıyordu. Helsinki Watch'un Özgürlük ve Korku adlı 1986 Türkiye raporundaki Türklerin şiddet eğilimli bir toplum oldukları için işkenceye alışkın oldukları görüşü Turgut Özal'ın ANAP Meclis grubunda doğrulandı ve Özal, raporda Türkiye için kavgacı toplum tanımlaması kullanılmıştır. Bu bir anlamda doğrudur. Osmanlı döneminde cemiyetimiz hoşgörülüydü ancak zaman bizi daha sert hareket eden bir toplum haline getirdi dedi. 1 Nisan 1986. İşkencenin kanlı menzil taşlarıyla döşeli bir yolda iktidarının daha uzun ömürlü olacağını biliyordu. Özal'ınki evreninkine çok benziyordu. 1950'lerde jandarma dayağına son, tahsildar zulmüne son diyerek çok partili demokrasinin tadını alan halk ise ölümcül bir katılıkla susuyor, susuyordu. Parlamentodaki temsilcilerinin konuşmaları pratikte hiçbir işe yaramıyor, sadece tarihe bir dipnot düşülüyordu. Özal'ınkiler de tıpkı evreninkiler gibi bildiklerini okumayı sürdürüyorlardı. Eleştiriler, suçlamalar tarihe kalıyordu. Evrenin terörünü yaşayanlara Özal'ın terörü anlatılıyordu. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, devlet terörü filizlenen örgütlü toplumsal hareketi bastırmak, yenilgiye uğratmak, demokratik ve temsil niteliğine sahip tüm kurumları yok etmek, her türlü halk hareketlerini sindirmek ve toplumu depolitize etmek amacını taşır. Tek kelimeyle devlet terörü, sivil toplum üzerinde mutlak bir diktatörlük kurmayı amaçlar. Başkanlık sistemine geçilmesi bu tarihlerde konuşulmaya başlandı. Özal'ın tehlikeli gidişine ilk kez dikkat çeken ANAP'ı birlikte kurdukları Vural Arıkan oldu. Arıkan sadece kendi milletvekilleriyle değil, mecliste değil, hukukla da oynanmaktadır. Özal ne demokrasi yanlısıdır ne de demokrasiye inanmaktadır. Düpedüz diktatördür diyordu. 9 Temmuz 1986. İnönü, Time muhabirinin halkın ancak %15 desteğini alan ve anayasayı zorlayarak ülkeye başkanlık benzeri bir sistemi uygulamayı kabul ettirmeye çalışan kimseye ne denir sorusuna diktatör denir yanıtını veriyordu. 16 Mart 1990. Özal başkanlık sistemi inadından vazgeçmeyecek, faydalıdır diyecekti. 2 Ekim 1992. Sürekli militarizasyon, polisin kurumlaşması, işkencenin, öldürmelerin sıradan olaylar haline getirilmesi, oluşturulacak yeni yapıya karşı toplumsal direncin gücünden korkulduğunun göstergesidir. Temizlik operasyonları adı altında polisçe ve gizli polisçe yapılan terör, halkın demokrasiye olan duyarlılığının başka türlü yok edilmeyeceği inancının sonucudur. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri devlet terörü niteliği taşıyan işlem ve eylemlere örnek olarak Tunceli ilimiz halkı bir gece yarısı saatlerce yaylım ateşi altında tutulmadı mı? Tunceli'de gece önce iki el ateş sesi, sonra 2-3 bin mermi yakılmadı mı? Ama önce kimin ateş ettiği ve kenti birilerinin basıp basmadığı hala bir türlü anlaşılamamıştır. Televizyon sık sık güvenlik güçlerince öldürülmüş insanların cesetlerini çoluk çocuk dahil herkese her gün her yerde teşhir etmektedir. 13 yaşındaki Ramazan da yanlışlıkla öldürülmemiş midir? Evreninkinde de Özal'ınkinde de en büyük yıkımlara uğrayan çocuklar oldu. Önce çocuklar öldü, önce onlar kırıldı, önce onlara kıyıldı. Annesinin karnında işkence görenleri, gözaltında doğanları, cezaevinde büyüyenleri hesaba katmadan yapılan belirlemeler bile tüyler ürpertici. Türkiye'nin adı Özal'lı demokrasiye geçtikten sonra uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarına, çocuklarına işkence uygulanan bir ülke olarak yazılmaya başlandı. Özal'ınkine denk gelen döneme ilişkin notlarım 2 aylık, evet 2 aylık, bebek Onur Yılmaz ile başlıyor. 6 aylık Hakkı Yılmaz var hemen sonra. Muğla Bayır kasabasının Anaplı Belediye Başkanı Yardımcısı Osman Yılmaz, aile boyu işkence görüyorlar. Öykülerini yazmıyorum, adlarını sıralıyorum. Öteki küçüklerin adlarının yanına parantez açıyorum, yaşlarını yazıyorum. Söylemesi güç ama zaman zaman bu ülkede yaşıyor olmaktan utanıyorum. Meltem Yılmaz 10, Gülhan Yılmaz 14, Utku Çetin 6, Hakan Keskin 15, İbrahim Koyuncu, Bilal Ateş, Gökhan Umut 16, Melih Çalayoğlu 13, Ercan Özkan 15, Yaşar Serdar 17, Özcan Beltek 14. Bu küçükler benim notlarımda var. Uluslararası Af Örgütü'nün 1987 ve 88 raporlarında da çocuklarımıza yapılanlar yer alıyor. Genç insanlar ve küçükler de işkence görüyorlar. Bazı işkence iddialarında çocukların anne babalarına işkence edilirken seyretmek zorunda bırakıldıkları belirtiliyor deniliyor. Durmuş Tektaş 16, Özgür Cem Taş 13 olayları anlatıyor. Helsinki Watch'ta Türkiye çocuklarıyla ilgileniyor. Mustafa Güneş, Orhan Öztürk 16, Fatma Öztürk 12, Nihal Küçük 16, Osman Erdoğan 14, Ali Akdağ 15, Yıldız Korkut, Kamil Yılmaz 12, Hatun Özçelik, Sıddık Baz 14, Gülsipan Kara 10, Hüsnü Kızılkaya, Münevver Oral 12, Meryem Oral 13, Tahsin Çalpucu 13, Ömer Teker, Düzgün Ali Sanlı, Devrim Özgür Taş, Murat Sağman, Edip Oral, Selahattin Cengiz 13, Sevil Karabacak, Ulaş Göçmen, Kemal Çelik, Kazım Ayık ve Orhan Aydın'ın adları, yaşadıkları olaylar, Türkiye'de çocuklara işkence, olağan bir şey raporunda yer alıyor. Gazi Olgun, Hidayet Kurtuluş 14, Battal Yaşar, Muhittin Bağlar 16, Mahmut Yaşar 10, Güneydoğu'dan Kardeşler, Ali Durmaz, Cafer Aslan, Tülay Ayaz, Doğan Elmalı 15, Başkent Ankara'nın Çocukları, Ali Rıza Apak, Soner Dinç 13, Mustafa Ataş, Tuncay Özkur 14, Karabük'ün 1990 kurbanları, Filiz Üzümcü 7, Ayten Üzümcü 12, Hanifi Ergin, Çetin Ergin, Diyarbakır 1988 örnekleri, Yılmaz Özdemir 13, 1989'da belleklere kazındı. Anne ve babası yasa dışı örgüt üyesi Eylem ve Özgür Çağdaş'ın Bakırköy Çocuk Bakım Yurdu'nda yaşadıkları unutulmadı. Ölüm cezası baskısıyla yargılanan, cezaevinde beni asacaklar korkusuyla büyüyen bir çocuk düşünebiliyor musunuz? Okumaya ara verin, bir sigara yakın ya da kalkıp birkaç adımlık küçük bir gezintiye çıkın. Kendi çocukluğunuzu ve kendi çocuklarınızı düşünün ve lütfen 310. sayfaya bakın. Elbette ateş edecekti. Sayın Başbakan'a yapılan üzücü saldırının ardından sonu facia ile bitebilecek bir sorumsuzluk ve eğitimsizlikle kitlenin üzerine ateş açılmamış mıdır? Nihayet yanlarında yalnız küçük bir tabanca bulunduğu iddia edilen 4 genç, henüz açıklığa kavuşturulmamış nedenlerle Tuzla'da yol ortasında adeta kurşuna dizilmedi mi? Bunlar hakkında önce Kırşehir cezaevi firarisi olduğu ihbar edildi. Tuzla girişinde pusu kuruldu dendi. Daha sonra bunların cezaevi kaçağı değil, aranan TİKKO militanları olduğu söylendi. Daha sonra da sabıkasız oldukları Emniyet Genel Müdürü tarafından açıklandı. Sayın Çakmakoğlu sabıkasız oluşları, eylem yapmayacakları anlamına gelmez demedi mi? Bir gazetede korkunç bir ihbar başlığı altında çıkan yazıda Alman plakalı otomobilde şoförün yanında oturan kişi militan filan değildi iddiası var. 21 Ekim 1988 Hürriyet. O bir köstebekti. Köstebek diğer 3 kişiyi bir büyük kaçakçılıkla, hayali ihracatla ilgili ihbarda bulunmak için ikna etmişti. İstanbul'da bir savcıyla temas kurulmuştu. Ona her şeyi anlatacaktı deniliyor. İstanbul Emniyet Müdürü ise polis armut mu toplayacaktı, elbette ateş edecekti diyor. Bu başarılarının ardından İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanan Hamdi Ardalı, siyasi polisin İçişleri Bakanı'nın izni olmadan mahkemeye verilemeyeceğine ilişkin yasal düzenlemenin hazırlandığını müjdeleyecekti. Bu ne ciddiyetsizliktir, ne kayıtsızlık, ne sorumsuzluktur. Bu nasıl bir ihbardır ki ciddiye alınıyor? Kim yapmış, ne zaman yapılmış? Haklarında en küçük bir sabıka kaydı bulunmayan masum 4 kişinin savaşta gibi bir baskınla öldürülmeleri çok vahim ve giderilmesi imkansız bir olaydır. Güvenlik güçlerinin ölümle sonuçlandırdığı olaylar kuşkusuz yalnız bunlardan oluşmamaktadır. Ama bu örnekler bile güvenlik güçlerinin zorunlu hallerin dışında da öldürmeyle sonuçlanabilecek biçimde eğitildiklerini ve yönlendirildiklerini açıkça göstermektedir. Güvenlik güçlerinin en gereksiz koşullarda bile şiddet kullanma eğilimi gösterdiklerinin bir diğer kanıtı da Irak konsolosluğuna çelenk bırakılması sırasında ana muhalefet partisi İstanbul İl Başkanı'na ve bir milletvekilimize uygulanan her türlü yasal gerekçeden uzak şiddettir. Ercan Karakaş ve Kars Milletvekili Parti Meclisi üyesi Vedat Altın polis tarafından tartaklandı. İl Sekreteri Av Cemal Özen ile Gençlik Komitesi Başkanı Mustafa Karaoğuz gözaltına alındı ve daha niceleri. Gereksiz ve aşırı şiddet kullanımı Sayın İçişleri Bakanı'na bir ölçüde doğal, olağan ve önemsiz gelmektedir. Ve bu nedenle de insanlar bu ölçüde kolay bir biçimde öldürülmektedirler. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, uygar bir ülkede bu tür olaylardan bir tanesi bile olsa o ülkenin İçişleri Bakanı koltuğunda bir saniye bile oturmaz. Ama Sayın Bakan, siz hiçbir şey olmamış gibi tebessüm ediyorsunuz. 15 Kasım 1988 İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli hakkında verilen gen soru ön görüşmeleri. Vali yardımcısı bile. Temel insan hak ve özgürlüklerine ilişkin çok sayıda açıklama, yatsıma ve yalanlamaya karşın işkencede ölenlerin adları geçiriliyordu meclis tutanaklarına. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, insanlık onuruna en aykırı ve en yakışmaz bir davranış olan işkencenin varlığı ne yazık ki ülkemizde sürüyor. Mecliste bu konuşmanın yapıldığı günlerde İHAD Ankara Şube Başkanı Muzaffer İlhan Erdoz 1988 yılı işkence raporunu açıklıyordu. Erdoz, 1988 Ankara işkence dosyasında yer alan işkence kanıtlarının esasını adli tabip raporları oluşturuyor. Burada birer kopyasını sunduğumuz raporlar 33 adet. Belirli bir süre gözaltında kalan, savcılığa götürülmesinden önce ya da cezaevinden sevk edildiği adli tabiplikçe saptanan bulgularla sınırlıdır. Bu nedenledir ki kişinin nasıl, ne biçimde ve ne kadar bir süre işkence gördüğünü okur ancak muhayyelesinde tamamlamak durumundadır. Biz 1988 yılında işkence görenlerin anlatımlarından genellediğimiz işkence türlerini şöyle çerçeveleyebiliriz. 1. Çırılçıplak tazikli su sıkmak. 2. Kollardan askıya almak. 3. Kollardan ters askıya almak. 4. Cinsel organ, parmak ucu gibi noktalardan bedene elektrik vermek. 5. Askıdayken bedene elektrik akımı vermek diyor ve konuşmasını işkencesiz toplumsal bir ortam, işkencesiz yaşam istemiyle noktalıyordu. Ankara İşkence Raporu 1989'da 37, Ankara İşkence Raporu 1990'da 77 işkence olayı belgeleriyle açıklandı. 1989'un 37 kurbanından 20'si öğrenci, 17'si iş sahibiydi. Bir ev kadını, bir sekreter, 4 işçi, 2 gazeteci, 1 mühendis, 1 öğretmen, 2 teknisyen, 1 muhasebeci, 2 pazarlamacı, kendi ifadesiyle 1 devrimci. İşkence görenlerin en büyüğü 33, en küçüğü 19 yaşındaydı. 1990'ın 77 kurbanından 51'i öğrenci, 4'ü işçi, 2'si öğretmen, 8'i dernek yöneticisi, 2'si memur, 7'si gazeteciydi. Bunların 21'i kadındı. Belgeleriyle gözler önüne serilen işkence gerçeğini ses çıkarmayan Özal yönetimi, ilkel sindirme yöntemlerine başvuruyordu. Evren'in rejimi kardeşi İlhan'ı döverek öldürmüştü. Özal, Muzaffer Erdoz'da uğraşıyordu. Muzaffer Erdoz birçok kez gözaltına alındı, sorgulandı ve yargılandı. İHAD Ankara Şube Başkanı olarak 1990 raporunu açıkladığı basın toplantısında gazetecilere dağıttığı metin bildiri sayıldı ve Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 ay hapis cezası istemiyle 1991'e dek yargılandı. 31 Mayıs 1991. İHAD İstanbul Şubesi İşkenceye Karşı Uluslararası Sözleşmeleri İmzeleme Komisyonu işkence bilgi formu doldurarak 102 kişinin başvurduğunu açıkladı. 1988'den 1990 yılının Mayıs ayına uzanan süreci kapsayan araştırmada 18 kadının işkence gördüğü belirlendi. İşkence görenlerin 38'i öğrenci, 18'i işçi, 14'ü serbest meslek sahibi, 7'si gazeteci, 2'si öğretmen, biri avukat, biri politik göçmen, biri memur, biri yayımcı, biri mühendis ve biri emeklidir. 17 kişi mesleğiniz sorusunu yanıtsız bırakmıştır. Çok ender olsa da kanıt sağlanabilmiş durumlarda açılan soruşturma, kovuşturma ve yargılamalar güvenlik güçlerini bugünkünden farklı bir anlayışa yönlendirmeye yetmiyor. Bu her şeyden önce İçişleri Bakanı'nın işkence ve eziyeti önleme konusundaki kararlılığını gerektirir. Oysa işkence olayları bilinçli bir biçimde küçümsenerek, örtülü bir biçimde korunmakta ve özendirilmektedir. İşkence nedeniyle ölenler için çok rahat bir kılıf hazırlanmakta, gözetim altındayken intihar etti ya da rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede öldü denilmekte veya gösterme sırasında hasımlarınca öldürüldüğü ya da güvenlik kuvvetleriyle girdikleri silahlı çatışma sırasında öldükleri söylenmektedir. ANAP ideolojisinin hakim olduğu 12 Eylül 1980 tarihinden bu yana işkenceyle ölen insan sayısı 200'dür. İnsan Hakları Derneği'ne göre bu sayı 147, emniyete göre 102'dir. İşkenceyle öldürülenlerin sayısını saptamak için hiç uğraşmadım. Gece girdikleri sorgu odalarında yeni günün ilk ışıklarına ulaşamayan genç insanların adlarını anılarına saygı duyarak alt alta yazmakla yetindim. Sonu ölümle noktalanan sorgulamalarda bir sayısıyla bin sayısının aynı şeyi anlattığına inandığım için kurbanları saymadım, sayamadım. Evrenin ölülerini Özal'ın ellerine ekleyip bir gün belki hesap sorulur umuduyla bekledim. İşkenceyi özgürleşmemizin ve demokratikleşmemizin önündeki engel olarak gördüğüm için bugün aynı inançla bir gün belki hesap sorulur inancıyla bekliyorum. Bugün 23 Haziran 1992. Ölümle sonuçlanan işkence olaylarının önemsenmemesine inanıyorum. Çünkü işkence ölümü kurtuluş sayıyorum. İşkencenin Türkiye'de bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ata Soyer'in işkence gören 282 kişi üzerindeki araştırmasına göre tam 47 çeşit işkence uygulanıyor ülkemizde. Araştırmaya göre 282 kişinin 189'una kaba dayak, 185'ine elektrik, 162'sine falaka, 142'sine askı, 114'üne soğuk su, 15'ine yüksek frekanslı ses, 114'üne cinsel taciz, 13'üne çarmıha gelme yöntemi uygulanmış. Ayrıca 90'ı uykusuz susuz bırakılmış, 22'sine tuvalet yasağı konmuş, 36 kişinin testisleri vurulmuş, 25'ine başkasına yapılan işkence izletilmiş, 20'si çıplak bırakılmış ve 186'sına psikolojik işkence uygulanmış. 47 tür işkenceden herkese uygulanan yöntem ortalama 5'i geçmiyor. Araştırmaya katılanlardan bazıları kendilerine 10-11 tür işkence uygulandığını söylüyorlar. Ortalama işkencede kalma süresi 32,5 gün. Deneklerin %30'unda işkenceden dolayı kalıcı bir iz yok ancak %70'inde psikolojik belirtiler var. %37'sinde kas, eklem ve kemik rahatsızlıkları, %18'inde nörolojik belirtiler, %20'sinde cilt, %9'unda böbrek sorunları ortaya çıktı. %10'u sindirim sistemi, %7'sinde kalp damar, %6'sında solunum, %7'sinde işitme kaybı, %4'ünde ise genital sistem sorunları var. Ayrıca 282 kişinin %3'ü işkence nedeniyle cinsel sorunlar yaşıyor ve sorunları genellikle iktidarsızlık. Doktor Soyer, işkence görenlerin okuryazarlık oranlarının Türkiye ortalamasının 5 katı fazla olduğunu, ancak işsizlik oranlarının da Türkiye ortalamasının 5 katı olduğunu saptamış. Buna göre işkence görenlerin %26'sı yüksekokul, %50'si lise mezunu ama %54'ü işsiz. Öte yandan İHD İstanbul Şubesi, TİHV ve TTB'nin Gaziantep, Ceyhan, Aydın, Nazilli ve Çanakkale cezaevlerinde 202 hasta hükümlü üzerinde yaptığı araştırmaya göre hasta hükümlüler tüm hükümlerin %25'ini oluşturuyor. 12-18 Ocak 1992. 26.06.1988 tarihinde Edirne ili Kıyı Karakolu'nda intihar ettiği iddia edilen Mustafa Gülmez, 25 yaşında bir genç, hayat dolu bir insandı. İntihar ettiğine kimi inandırabilirsiniz? Urfa Ceylanpınar'da gözaltına alınan Adnan Tüysüz'ün cesedi ertesi gün jandarma yüzbaşısı Kadir Aslan tarafından ailesine verilir. Ölüm sebebi Suriye'ye kaçarken mayına basarak parçalandıdır. Şırnak'ın Balveren köyü Taga mezrasında Yusuf Gül bize Balveren yolunu göster denilerek gece jandarma tarafından evinden alınır. Cesedi Balveren karakolundan çıkar ama başı yoktur. Teröristler tarafından başının kesilerek öldürüldüğü iddia edilir. Bunlar birer örnektir. İç güvenlik politikasının ayrılmaz parçası olmayı sürdüren işkence, 1988 yılında da suçlu suçsuz birçok insanın yaşamına son verdi. Türkiye'nin kalbi Ankara'da, Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bu eleştiriler ANAP'ların bir kulağından giriyor, ötekinden çıkıyordu. İşkence can almaya devam ediyordu. Manuel Demir, Kemal Varhan, Nihat Yurdoğlu, Ramazan Dağ, Abdülkerim Akyol, Şükrü Akyol, Mehmet Emin Coşkun, Sadık Çelebi, Bilal Kurt, Musa Dinç, Mehmet Emin Yavuz, Güldüz Eren, İsa Aslan, Gülsevim Ulukoç, Halil Ülkü, Mustafa Gülmez, Yusuf Gül, Derviş Savgat, Mehmet Emin Akyıldız, Kenan Özçakmak, Muhittin Sustam, Emin Özkaya, Raif Üstünel, Muhlis Akbulut, Necmettin Sarıcalı, Sadık Turan, Hüseyin Kazı, Mehmet Şencak, Ali Baha Ürün ve Fehmi Yarar yılın saptanabilen ölüleri oluyorlardı. Şimdi soruyorum sayın milletvekilleri, gözaltına alınmalarda ilgilinin yakınına iletebilecek kadar emniyet güçlerinden bilgi alabiliyor musunuz? İstanbul Vali Yardımcısı bile İstanbul Emniyetinden bilgi alamamaktadır. 22. ayrımın sonu, sayfa 241.